İkinci Tarihler kitabının 30. bölümüne geldik. Fısıh bayramının yeniden kutlanması. İşte bu adamın yaptığı başka güzel bir şey. Babasının Kuzey Krallığıyla savaştığını ve Yahuda'dan bir sürü insanın esir düştüğünü hatırlayın. Kral Hizkiya'nın yüreğinde bir öç duygusuyla tahta çıkmış olabileceğini düşünebilirsiniz. Ama Tanrı'nın tapınağını açıktan, Tanrı'ya yeniden tapınmayı sağladıktan ve açıkça tanıklığını verdikten sonra Kuzey Krallığı'na gelip Tanrı'ya tapınmalar için davetiye gönderdiğine dikkat edin. Bu ne büyüklük! Kralla önderleri ve Yeruşalim'deki topluluk Fısıh Bayramı'nı ikinci ay kutlamaya karar verdiler diyor. İkinci Tarihler 30. bölüm 2. ayette. Fısıh Bayramı'nı birinci ay yerine ikinci ayda yapma yetkisi Sayılar 9. bölüm 10-11 ayetlerinde verilir. Hizkiya'nın Kuzey Krallığı'na gönderdiği davetiye reddedilmiş ve bazılarınca dalga geçilmiş olmasına rağmen birçokları geldi ve kardeşleriyle fısıh yaptılar. İkinci Tarihler kitabının ilk 5 ayetinde görüyoruz ki Hizkiya'nın İsrail Krallığı'nın ikiye bölünmesinden bu yana görkemli bir biçimde kutlanmamış olan Fısıh Bayramı'nı eski konumuna getiriyor. Kral birinci ayda tapınağın temizlenmesiyle ilgileniyor ve hizmetlerini yeniden düzenliyor. İkinci ayda fısıh ve mayasız ekmek bayramlarını kutlamak için hazırlık yaptırıyor. Çölde Sayım kitabına göre fısıh, eğer ölüye dokunduğu için kirli sayılan ya da uzak bir yolculukta bulunan birileri varsa ikinci ayda kutlanabilirdi. Hizkiya'nın durumunda krala uygun olan birinci ayda kutlama yapmak mümkün değildi. Çünkü yeterli sayıda kahin kendisini kutsamamıştı. Bunu üçüncü ayette görüyoruz. Bu ulus bir şenlik olduğundan tüm ulus çağrılmalıydı. Bu nedenle tüm Yahuda ve İsrail'e halkı Yeruşalim'e çağırmak üzere haberciler gönderildi. İsrail o tarihlerde bir Asur iliydi ve halkın büyük bir kısmı sürgündeydi. Kral birinci ayda tapınağın temizlenmesini ve orada yapılacak olan hizmetin yeniden düzenlenmesini sağlıyor. İkinci ayda fısıh ve mayasız ekmek bayramlarını kutlamak için hazırlıklar yaptırıyor. Sayılar kitabının 9. bölümünde, yani bu bölüme göre, eğer ölüye dokunulduğu için kirli sayılan ya da uzak bir yolculukta bulunan birileri varsa, bu bayram ikinci ayda da kutlanabilirdi. İşte Kral Hizkiya'nın durumunda kurala uygun olan birinci ayda kutlama yapmak demek ki mümkün değildi. Çünkü yeterli sayıda kahin kendisini kutsamamıştı. Ayrıca böyle bir kutlamada tüm ulus çağrılmalıydı. Bu nedenle de tüm Yahuda ve İsrail'e halkı Yeruşalim'e çağırmak üzere haberciler gönderildi. Hatırlanacağı gibi o tarihlerde İsrail bir Asur kentiydi ve halkın büyük bir kesimi de sürgündeydi. Yine de Kral Hizkiya sağ kalan, geride kalan İsraillileri Asurluların karşı koymasıyla karşılaşmadan kutlamaya çağırabildi. 6-12 ayetler arasında Rab'be geri dönmelerini öğütleyen habercilerle alay edildiler. Ama sağ kalanların küçük bir bölümü Rab'be dönerek ve Hizkiya'nın krallığının ilk yılında fısıhı kutlamak için Yeruşalim'e geldiler. İkinci ayın 14. günü fısıh kurbanını kestiler. Kahinlerle Leviler utanarak kendilerini kutsadılar. Sonra Rabbin tapınağına yakmalık adaklar getirdiler. Bunun ardından Tanrı adamı Musa'nın yasası uyarınca geleneksel yerlerini aldılar. Kahinler Levililerin elinden aldıkları kurban kanını sunağın üstüne döktüler. Topluluk arasında kendini kutsamamış birçok kişi vardı. Bu nedenle arınmamış olanların fısıh kurbanını kesme ve Rabb'e adama görevini Leviler üstlendi. Böyle okuyoruz 30. bölümün 15-17 ayetler arasında. Şimdi ne oluyor? Halkın isteği kahinleri ve Levilleri utandırdı. Halk istiyordu bunu. Ama Leviler, kahinler biraz uzak durmuşlardı. Halkın bu şekilde tepkisi onları bir yerde utandırdı. Görevlerini yerine getirme konusunu böylece ciddiye aldılar. Kent putperestlik pisliğinden temizlendi ve Yeruşalim'deki tüm buhur sunakları Kidron Vadisi'ne atıldı. İsrail'in ters tarafından gelenler oldu ve bazıları kutsanmadı. Çok sayıda insan, Efraim, Manasse, İsakar ve Zevulun'dan gelen halkın birçoğu kendisini dinsel açıdan arındırmamıştı. Öyleyken yazılana ters düşerek fısıh kurbanını yediler. Hizkiya onlar için şöyle dua etti. Kutsal yerin kuralları uyarınca arınmamış bile olsa Rab Tanrı'ya, atalarının Tanrısına yönelmeye yürekten kararlı olan herkese iyi olan Rab bağışlasın. Rab Hizkiya'nın yakarışını duydu ve halkı bağışladı. 18-20 ayetler arası, ikinci tarihler 30. bölümün. Kral Hizkiya'nın yaptığı güzel şeylerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Kuzeydeki İsrail halkına davetiye gönderdiği zaman farklı oymaklardan birçok kişi tapınmak için Yeruşalim'e geldi. Bildiğiniz gibi bu insanlar bütün yaşamları boyunca Tanrı'nın sözünden mahrum kalmışlardı. Putperestliğin diyarı olan Kuzey Krallığı'nda yaşamışlar ama yine de Tanrı'ya hizmet etme ve ona boyun eğme arzusu ve açlığı içerisindeydiler. Fısıh için geldiklerinde temizlenmiş ve fısıh için yüreklerini hazırlamış olmaları gerekiyordu ve bunu yapmamışlardı. Temizlenmiş olmaları gerektiğini bilmeden gidip fısıh yemeğini yediler. Hizkiya bunu duyunca onlar için dua etti. Her şeye egemen olan Rab, her birini bağışla dedi. Onlar için yaptığı bu şey hoş değil mi? Bunu cahilliklerinden yapmışlardı. Yürekleri Rab'bi aramaktaydı ama temizlenmiş olmaları gerektiğini bilmiyorlardı. Rab Hizkiya'nın duasını işitti ve halkı iyileştirdi. Bu şekil ve törenin, yani seremoninin önemli şeyler olmadığını açığa çıkarır. Tanrı halkın yüreğinin durumuyla ilgilenir. Öğrenilmesi gereken ne muhteşem bir ders. Evet, Rab insanın yürek durumuyla ilgilenir. Dış görünüşleriyle değil. Yeruşalim'deki İsrailliler mayasız ekmek bayramını 7 gün büyük sevinçle kutladılar. Levillerle kahinler Rab'bi yüceltmek amacıyla kullanılan yüksek sesli çalgılarla her gün onu övüyorlardı diyor 21. ayette. O kadar iyi vakit geçiriyorlardı ki fısı bir hafta daha uzatmaya karar verdiler. Topluluk bayramı 7 gün daha kutlamaya karar verdi. Böylece herkes bayramı 7 gün daha sevinçle kutladı diyor 2. tarihler 30-23'te. Bu Rab'be ve onun sözüne yapılan sevinç dolu bir dönüştü. Yeruşalim'de büyük sevinç vardı. Çünkü İsrail kralı Davutoğlu Süleyman'ın günlerinden bu yana Yeruşalim'de böylesi bir olay yaşanmamıştı. Levili kahinler ayağa kalkıp halkı kutsadılar. Tanrı onları duydu çünkü duaları onun, yani Tanrı'nın kutsal konutuna, göklere erişmişti diyor 26-27. Ayetlerde. Leviler arınmamış, temizlenmemiş olanlara yardım ettiler. Ve Kral Hizkiya Rabbin kutsal yerin kuralları uyarınca arınmamış olsalar bile, temizlenmemiş, tövbe etmemiş olsalar bile Rab'be yönelmeye, Rab'be dönmeye yürekten kararlı olanları kabul etmesini istedi. Böyle dua etti. Ya Rab, her ne kadar onlar yanlış şeyler yaptıysa da onların yüreklerini biliyorsun ve onları kabul et. Rab ne yaptı? Rab Hizkiya'nın duasını işitti. Onun duasını kabul etti. Mayasız ekmek bayramı herkes için öylesine bereketli, öylesine harika geçti ki bu bayramı 7 gün daha kutlamaya karar verdiler. Yeruşalim'de büyük bir sevinç, büyük bir coşku oldu. Tüm topluluk Rabbin bereketini görendi. Yüreklerinde o sevinci yaşadılar. Her şey bu halkın altın yıllarında olduğu gibi Rabbin kahinlerinin duaları bir kez daha gökyüzüne, Rabbin huzuruna ulaştı. Şimdi 31. bölüme geldik. 2. tarihler 31. bölüm. Hizkiya'ya dikkat etmenizi istiyorum bu bölümde. Hiskiya'nın babası Ahaz putperestliği Yahuda'da resmi din yapmıştı. Oysa şimdi Hiskiya ülkeyi bu putlardan kurtarmaya başlıyor. Bütün bunlar sona erince oradaki İsrailliler Yahuda kentlerine giderek dikili taşları parçalayıp Tanrıça Aşera'yı simgeleyen sütunları devirdiler. Yahuda, Benyamin, Efraim ve Manaşe bölgelerindeki puta tapılan yerlerin ve sunakların hepsini yıktılar. Sonra herkes kendi kentine, toprağına döndü diyor. Evet, 2. Tarihler 31 ayet 1'de. Bundan sonra reformların olduğu uzun bir dönem başladı. Bütün bunları yönlendiren Kral Hiskiya'ydı. Hiskiya, kahinleri ve levilleri saygın görevlerine atadı ve ondalıklar aracılığıyla desteklenmelerini, geçimlerini sağlamalarını sağladı. Halk öylesine büyük bir bereket almıştı ki cömertlikle vermeye başladılar. Yemek yendikten sonra birçok yiyecek artıyordu. Tapınakta artan yiyecekleri depolamak için özel odaların hazırlanması gerekti. Yetenekli kişiler bu işe atandılar. Bu kişilerin adları Tanrı'nın kendi amacına hizmet eden her bireye ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Yeni antlaşmada ondalık ilkesi yer almaz. Gönülden verilmesi gerekir. Aslında bu hem eski antlaşmada hem yeni antlaşmada böyledir. Tanrı her zaman gönülden verileni kabul eder. Gönülden verilen şeyleri bereketler. Ama eski antlaşmada bir kural da konuldu. Ondalık. Hiskiya bütün Yahuda'da böyle davrandı. Tanrısı Rabbin önünde iyi, doğru ve hakça olanı yaptı. Tanrı'nın tapınağında üstlendiği görevi bütün yüreğiyle yerine getirdi. Kutsal yasaya, buyruklara uydu ve Tanrısına yöneldi. Bu sayede başarılı oldu. Görüyor musunuz? Kralın başarılı olmasının nedeni. Bugün de durum değişmemiştir. Kral başarılı oldu çünkü Rabbin önünde iyi olanı, doğru olanı, hakça olanı yaptı. Başarılı oldu çünkü Rabbin sözünün buyruklarına uydu. Başarılı oldu çünkü Tanrısına yöneldi. Bu kural değişmemiştir. Rabbimiz bugün de iyi olan, doğru olan ve hakça olanı yapanı, kendisine yöneleni, sözüne uyanı bereketlemektedir değerli dostum. Hem de bol bol bereketlemektedir. Şimdi Hiskiya'nın hayatına daha yakından bakalım. Nasıl bir adamdı? Her şeyden önce Hiskiya bir iman adamıydı. İman derken genel olarak kullanılan imandan daha çok şeyi belirtmek istiyorum. Belirli bir öğretinin, doktrinin mensubu bana insanın kurtulması için 4 şey yapması gerektiğini söyledi. Ona kurtulmak için ne yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz diye sordum. 4 şeyden bahsetmeyeceğim ama biri imandı. Ona bu 4 konuda sizinle aynı fikirde değilim dedim. Şaşırdı. Bana peki imana inanıyorsunuzdur. Zira o konuda vaaz ettiğinizi biliyorum dedi. Ben de ama sizin anladığınız imanla benim demek istediğim iman aynı şey değil. Siz insan kendini inanmak için yeteri kadar zorlarsa kurtulur diyorsunuz dedim. Dostum, imanın modern konsepti bana çocukken gittiğim kırsal panayırları anımsatır. Her panayırda insanın gücünü sınayan bir alet vardı. Terazinin üzerinde büyük bir termometre gibi duran bir ağırlık vardı. İnsanlar gelip ona ağırlığı yıkacak bir balyozla vururdu. Gençler kız arkadaşlarıyla gelip güç gösterisi yaparlardı. Ceketlerini çıkarır, ellerine tükürür ve bütün güçleriyle tepedeki çanı çalabilmek için balyozlarını sallarlardı. Büyük bir çaba harcardı. Gerçekten çok uğraşırdı. İşte bazıları imanın böyle bir şey olduğunu sanıyor. Yeteri kadar inanırsam derler. Kardeşim, iman gösterilen herhangi bir psikolojik karşılık değildir. İman duygularda değildir. Başarılmış, gerçekleştirilmiş bir gerçektir. İman, canda, yürekte, kutsal ruh tarafından güreşilmiş olandır. İnsanın ruhunda doğan bir inançtır. Petros, İsa Mesih'e olan imanını açıkça söyledikten sonra Rabbis'e ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. Matta 16-17. İman kendini övmek değildir. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz diyor Efesoslar 2:8'de. İman yalnızca aracıdır, Mesih kurtarıcıdır ve o imanın hedefidir. Spurgeon şöyledir. Sizi kurtaran Mesih'e tutunmanız değildir. Mesih'in ta kendisidir. Sizi kurtaran Mesih'teki sevinciniz değildir. Mesih'in ta kendisidir. İmanınız araç bile olsa sizi kurtaran değildir. Sizi kurtaran Mesih'in kanı ve Mesih'in yaptığı iştir. İmanda bir başarı yoktur kardeşim. Mesela yeteri kadar inanma meselesi değildir. Yanlış şeye de inanabilirsiniz. Fanatik inançlar uğruna ölümü göze alan çok insan vardır. Çok imanları olabilir. Ancak bu iman yanlış şey ya da kişide olabilir. Kendimizi zorlarsak, yeterince iman edersek işte şu olacak, bu olacak. Bunlar fasafüsüdür kardeşim. Gerçek iman her şeyi alabilmek için hiçbir şey getirmez. Anladınız mı? Gerçek iman her şeyi alabilmek için hiçbir şey getirmez. İman Tanrı'ya güvendir. Şimdi 31. bölümün son kısmında Hizkiya'nın reformlarının devamını görüyoruz. Kardeşim, Rab hayatınızı kurtardığı zaman sizin hayatınızda da reformlar olacaktır. Yani sizin hayatınızı değiştirecektir. Felç geçiren adam İsa Mesih'e getirildiğinde Mesih'in ona bütün günahlarının bağışlandığını söylediğini hatırlayın. Dini bilginleri ile Ferisiler mırıldanmaya başlayıp bunun bir küfür olduğunu söylediler. İsa, aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? Dedi. İsa'ya verecek yanıtları yoktu. Birini yapmanın diğerini yapmak kadar kolay olduğu açıktır. Birini yapmak diğerini yapmak kadar da zordur. Her ikisini de yalnızca Tanrı yapabilir. Yalnızca Tanrı günahları bağışlayabilir. Yalnızca Tanrı birini kaldırıp yürütebilir. Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye sonra felçli adama sana söylüyorum kalk yatağını topla evine git dedi İsa Mesih Luka 5. bölümde. Kardeşim, Mesih günahlarınızı bağışlamışsa siz yatağınızı toplayıp yürümeye başladınız. Eski hayatınızdan uzaklaştınız demektir. Eski günahlarınızdan uzaklaştınız, değiştiniz. Uzaklaşmadıysanız, yürümediyseniz hala günahtan dolayı felçli durumdasınız demektir. Hizkiya gerçek bir iman adamıydı ve bu onun hayatını değiştirdi. Ve şimdi de krallığını değiştiriyor. Hizkiya yalnızca bir iman adamı değil, aynı zamanda bir dua adamıydı. 32. bölümde sanki Rab Yahuda'nın Tanrı'nın bereketinin güneşinden felaketin karanlığına geçmesine izin vermiş gibidir. Sanherib Asur'dan tekrar geldi, Yeruşalim'e saldırmaya hazırdı. Şehir sakinlerini korkutmaya başladı. Hizkiya'nın Rab'be bağlılıkla yaptığı bu hizmetlerden sonra Asur kralı Sanherib gelip Yahuda'ya saldırdı. Surlarla çevrili kentleri ele geçirmek amacıyla onları kuşattı diyor 2. Tarihler 32 ayet 1'de. Hizkiya kenti güçlendirmek ve korumak için önlem aldı ama Tanrı'ya güveniyordu. Halkını da Tanrı'ya güvenmeleri için teşvik etti. Güçlü ve yürekli olun. Asur kralından ve yanındaki büyük ordudan korkmayın, yılmayın. Çünkü bizimle olan onunla olandan daha üstündür. Ondaki güç insansaldır. Bizdeki güç ise bize yardım eden ve bizden yana savaşan Tanrımız Rab'dır. Yahuda kralı Hizkiya'nın bu sözleri halka güven verdi diyor 7-8 ayetlerde. Bundan sonra Sanherib halkı korkutmak, morallerini bozmak ve Tanrı'ya güvenlerini sarsmak için temsilcilerini gönderdi. Atalarımın büsbütün yok ettiği bu ulusların ilahlarından hangisi halkını elimden kurtarabildi ki? Tanrınız sizi elimden kurtarabilsin. Hizkiya'nın sizi böyle kandırıp aldatmasına izin vermeyin. Ona güvenmeyin çünkü hiçbir ulusun krallığın ilahlarından bir teki bile halkını elimden ya da atalarımın elinden kurtaramamıştır. Tanrınız kim ki sizi elimden kurtarsın diyor 14-15. ayetlerde. Sanherib onların gözünü korkutmak için mektuplar da gönderdi. Sanherib İsrail'in tanrısı Rabb'i aşağılamak için yazdığı mektuplarda da şöyle diyordu. Öbür ulusların tanrıları halklarını elimden kurtaramadıkları gibi Hiskiya'nın tanrısı da halkını elimden kurtaramayacak. 17. ayet. İkinci krallardaki kayıt bunu daha ayrıntılı verir. Hiskiya mektubu alınca Rabbin evine gitti ve mektubu Rabbin önüne koydu. Etkileyici duası 2. Krallar 19, 14, 19 ayette kayıtlıdır. Hiskiya gerçekten bir dua adamıydı. Kendisine gelen tehdit mektubunu eyvah ben ne yapacağım diye yapmıyor. Rabbin önüne götürüyor ve o mektubu Rabbin önüne koyuyor. Bu imanın bir göstergesidir. Bunun üzerine Kral Hiskiya ile Amos oğlu Peygamber Yeşaya dua edip Tanrı'ya yalvardılar diyor 20. ayette. Hiskiya yardım için Rabb'e yaslandı ve o da kendi mucizevi bir şekilde kurtardı. Rab bir melek göndererek Asur kralının ordugahındaki bütün yiğit savaşçıları, önderleri, komutanları yok etti. Asur kralı utanç içerisinde ülkesine döndü. Bir gün kendi ilahının tapınağına girdiğinde de oğullarından bazıları onu orada kılıçla öldürdüler. Böylece Rab Hiskiya ile Yeruşalim'de yaşayanları Asur kralı Sanherib'in ve öbür düşmanlarının elinden kurtararak her yanda güvenlik içerisinde yaşamalarını sağladı diyor 2. Tarihler 32, 21, 22. ayetlerde.